16. ayrım. 10 yaşındaydı. Çekirdek aile Ankara'ya taşındığında ve yaşamı çelişkiler yumağına döndüğünde, tüm bu çelişkiler ayrımına vardığında. Babanız bir küçük devlet görevlisi ise kalabalık bir aileyi geçindiriyorsa, küçük bir eve sığışmak, olağanüstü tutumlu ve sabırlı davranmak zorundaydınız. Artık şarkı yok. İmge, düş gerilere, ta içlere itilmiş. Evde en az yer kaplayacak biçimde duracaksınız. Görünmez olmanız bile gerekebilir kimi zaman. Değilse yaydığınız kitabınız, çantanız, kaleminiz toplanıp sokağa fırlatılabilir. Şaşamazsınız bile. Hani siz benim okumamı istiyordunuz? Böylece en gürültülü yerlerde, en olanaksız sayılan konumlarda okuyup yazma becerisi de kazanmış olursunuz. Bu kazanımı hep kullandım sonra. Çocuklarımı uyuturken, yemek pişirirken, sözlük çalışması yaparken, müvekkilimi savunurken düşündüğüm şiirlerimi yazdım da. Ankara'da çarptı çocuk yüzüne sınıfsal çelişkiler. Daha küçücük bir kız çocuğuyken ayrımına vardı. Akıllı olmanın, çalışkan olmanın, çok okumanın kız kimliğine ne katabileceği gücü ve özgürlüğü. Kararını verdi. Kestim kara saçlarımı dedi. Ankara Kız Lisesi'nde okulun resmi şairiydi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Fakültede ilk yıl eşi Yaşar Can Kocak'ı tanıdı. 4 yıl sonra evlendiler. Yaşar Bey'in kaymakamlık yılları 1958-72. Boyunca Şavşat, Alucra, Gevaş, Haymana, Kumru, Gerze, Saray, Maraş, İstanbul, yine Ankara dolaşıp durdular. 5 çocuklarıyla birlikte. Şavşat, Kumru, Gerze, hatta Saray ve Alucra Karadeniz'le ilgiliydi. O deli yeşil denizi, ormanları, bulutları eteklerinde biriktiren dağları. Cenevizli kıyı kentleri, alımlı Giresun'u, haşmetli Trabzon'u, sevimli Rize'yi. İnsanı güzel, aydınlık Ordu'yu, Akdeniz'i, doğunun ulaşılmazlığını, ülkenin güzelliğine, bunca görkemine şaşarak yaşadım. Borçka üstünden, dağları tuta tuta vardığımız Artvin. Yalnız kahveler, değirmenler, yükseldiğimizde sağımızda ışıltılı ipek bir ip kalınlığında Çoruh'u, sonra ormanların ortasına yerleşmiş küçük topraksız Şavşat'ı tanıdım. Gülten Akın, bütün bu süreçte öğretmenlik yaptı, avukatlık yaptı, erkek işi yapıyor ya, köylerde kasabalarda adı Paşa Abla'ya çıktı. Köylünün, kasabalının derdine koştu, 5 çocuğunu büyüttü, sürgünden sürgüne ailecek sürüklenirken. Ah evet, elbet şiirlerini yazdı, biriktirilen, şiire dönüştürülen yaşam bilgisi, Kırmızı Karanfil kitabı tanığımdır. Ben onun şiirinde en çok Anadolu toprağının kokusunu sevdim. En çok Haymana'da, Kumru'da geliyordu toprak kokusu. Bir de türkülerden, destanlardan, ağıtlardan, topraktan ve coğrafyadan ayrı düşmeyen tarihsel olaylardan, halkın söyleşilerinden. Bütün bunlarla yoğurdu dilini, şiirini, destanlarını, bir de doğa sevgisiyle, insan sevgisiyle. Hepsinin buram buram Anadolu toprağı kokması bundandır. Dinmeyen direnç. Haymana'ya gelinceye değin salt güzellikleri kendi başına göremez oldum. Ortaklaşmadığım, paylaşmadığım öteki insanların yoksun kaldığı hiçbir güzellik, doğal ya da yapay, artık beni etkilemez oldu. Güzellikleri kendime sağlamam için artık tek bir yolum vardı: herkes için olmasını sağlamaya çalışmak, herkesle birlikte. Ankara'ya döndükten sonra zor günlerdi. Paylaşmadığı öteki insanların yoksun kaldığı hiçbir güzellik artık onu etkilemeyecekti. Güzelliklerin, nimetlerin herkes için olmasını sağlamaya çalışacaktı. Estetikle etiği bütünledi şiirinde. O günden bugüne çileler yaygınlaştı, yoğunlaştı. Bizim sürgünlerle, davalarla, baskılarla atlatabildiklerimiz atlatılamaz oldu. Yoğun zulümler, işkenceler gündeme geldi. Tutuklanmalar, cezaevleri, 8 yıllık bir pay aldı, ondan da ailemiz. Seyran Destanı o dönemde yayınlandı. İlahiler ve 42 Gün adlı şiir kitapları o yılların ürünleriydi. O şiirler ve düz yazılar bireysel olanla toplumsal olanın iç içe geçtiği, her sözcüğün, her dizenin taşıdığı anlamı çok daha ötelere, çok daha derinlere taşıdığı anlardı. Belge niteliğiyle bir uyarı, elden hiç mi hiç bırakmadığı inceliklerle eşsiz bir direnç niteliğinde. Zalimin gecesi mazlumun gecesiyle birdir ve daha uzundur zulme karar verenin gecesi. Çünkü acıların, çığlıkların, kargışların sesi iğne deliğinden geçeyen olur. Dokuna dokuna kırıcıya, cellada varır, sebebin kapısında durur. Gülten Akın'la buluşmalarımızın, kucaklaşmalarımızın, sarılmalarımızın haddi hesabı yoktu o yıllarda. Ama ana yüreğini teselliye yetmiyordu hiçbir sarılma. Bir okuru ona, neden salt acı dolu şiirler yazıyorsunuz, yaşamınızda hiç mutluluk yok mu diye sormuştu o günlerde. Yanıtı şöyleydi. Özellikle 78'den sonra yaşadıklarımızı ona nasıl anlatabilirdim? Kendimi kocaman bir cezaevinde gibi duyuyordum. Ama kimliğim de bastırıyordu, saplantılı, inatçı. Biz tüm analar yaşamımızı her alandan çekmiş, salt içeridekilerle doldurmuştuk. Yüreklerimizde hiç kimseye, hiçbir şeye yer bırakmamacasına. Şiiri yaşamdan çıkaran bir ozan neyi yaşıyorsa onu yazar. Mutluluk dediğiniz şey dışarıdan verilmez ki size. Elverişli olayı içeride dönüştürürsünüz. Sizdedir mutluluk. Ama dönüştürme mekanizmanız durmuşsa en mutlanacak olay sizi ırgalamadan aşar gider. Biz mutlu olmaya değil, güçlü, dirençli olmaya çalıştık. İşte mutluluk denirse budur mutluluğumuz. Bir işlevi olmak bize yetti. Dayanamayıp sormuştum. Küçük sevinçler peki, onlar da mı? Bayağı büyük sevinçler var. Hayatın, insanların diri yanları, kendine geleceğe ürpertebilir yanları. Güzel kişilikler, kimileriyle aynı çağda yaşadığımı düşünmek bile yetiyor. Umutsa, onu hiç ama hiç yitirmedim, acılarıma ezdirmedim. Şiirlerimin bir kıyıcığında da saklı tuttum. Acı varsa onu duymak başka, acıya yenik düşmek başka. Acıya yenik değiliz, ne ben ne de şiirim. Ben Gülten Akın'ı ve şiirini tüm baskılara, kötülüklere, alçaklıklara, şiddete, bencilliklere, zulme yenik düşmediği için sevdim. Direnç ve umudu beslediği için sevdim. İçindeki gizil güç. Saplantı gibi beslememiz gereken bir şey var diyordu. Acıları, yoklukları, yoksullukları, insana yönelik her türlü kötülüğü, işkenceyi yok etme. Toplumculuk diyoruz adına. Başkalarına acımayla değil, kendimize, kişiliğimize, insanlığımıza, özümüze, gizimize saygıyla besleniyor. İnsanın kendi cevherini, gizini rahatça, özgürce geliştirmesini engelleyenlere öfkeyle besleniyor. Gülten Akın, şiire tutulduğu ilk günden beri inandı ki her insanın içinde bir giz vardır. O, içinde kendi bulduğu ya da kurduğu gizi gerçeklerle, düşlerle, imgelerle besledi. O giz kişiliğini kurmadığı temeldir. Onu başkalarından ayırır. Kendisi olarak toplumsallaştırır. Toplumsallaşmak, bir örnek olmak, kuzular gibi yan yana durmak değildir. İçindeki töz, öz, göz, can özün, o senin olanla katılırsın. Toplumculuğun toplumsallığına örtüşür. Yetkin bir insansın demektir o zaman. Toplumculuk boş bir söylev, kitabi bir söz değildir. Yaratıcı, üretici varlığımız bir giz biçiminde de olsa, eşitlikler içinde denenerek, sınanarak, karşı karşıya, yan yana gelerek var kılınır. Hangi varsılık olursa olsun, tek ise kendini geliştiremez. Kişiye yetmemeli, yetemez. Gülten Akın'ın şiirinde ben en çok kendi yaşantısından, iç dünyasından, içindeki gizden hareketle ulaştığı toplumsallığı sevdim. Yaşamın eleştirdiği yanlarının değişmesi gerektiğini, değişebilir olduğunu kavradıktan sonra şiiriyle bize de öğrettiği için sevdim. Bitmeyen Sevda. Gülten Akın'ın 90'lardaki şiir kitapları, Sevda Kalıcıdır, Sonra işte Yaşlandım, Sessiz Arka Bahçeler, sanki bir hesaplaşmadır. Kendiyle, toplumla, ülkeyle, dünyayla bir hesaplaşma. Hem de onardım kendimi geri çekmelerle, yaşamı da seni seviyorum diyecek kadar. Bir roman kadar uzun bu tümce. Sonra işte yaşlandım diyecek kadar yürekli bir hesaplaşma. İşte yine iki dizeye sığdırılmış yoğun mu yoğun, yaşamın derinliklerinden kotarılmış bir giz. Seni sevdim, seni birdenbire değil, usul usul sevdim. Uyandım bir sabah, gibi değil, öyle değil diye başlayıp, seni sevdim, artık tek mümkünüm sensin diye biten, seni sevdim şiiriyle taçlanan bir dönem. Sevda Kalıcılır kitabında içime yerleştirdiği çocukları eşit sevmemiz gerektiğini, ne çok sevmemiz gerektiğini, yalnız kendimizinkilerini değil herkesinkini ve her mültecinin içinde bir gül ağacının boylandığını, bir kez okudum ya artık unutmam mümkün mü hiç? Ben Gülten Akın'ın şiirinde en çok kadın olma hallerini sevdim. Analık halini, tüm anaların halini, çocuklarını, tüm çocukları sevdim. Zaten kestim kara saçlarımı dediğinden beri paylaşıyordu bizimle. Yasaydı, yasaktı, töreydi. Toplumun baskısıydı, erkeğin baskısıydı. Yoksulluğun ve yokluğun baskısıydı. Bıkmadan, usanmadan anlatıyordu bize kadınları ve çocuklarını. 2000'li yıllarda uzak bir kıyıda, bütün bu şiirlerde ve hatta tüm sevgi sözcüklerinin gerisinde bize sürekli sorumluluğumuzu anımsatması, yanlış mı anımsıyorum, insan sorumluluktur diyen de o değil miydi? Gülten Akın'ın yeni kitabı, Kuş Uçsa Gölge Kalır, sanki tüm Gülten Akın şiirinin doruğu. Her kitabında kendini aşan şairin ne kadar az sözcükle ne kadar çok şey anlattığının mükemmel bir örneği. Yarattığı her imge düşüncelerimizde, yüreğimizde büyüdükçe büyüyor. Her dizede söylediğinin ötesinde söylemediğini de, susuşlarını da okuyoruz, kavruyoruz, anlıyoruz. Zaten kitabın açılış dizesi buna işaret ediyor. Ötekini oku, derinde dipte duranı. Leke adlı şiiri sessiz bir çığlık. Çağın en karmaşık yerinde durduk. Biri bizi yazsın, kendimiz değilse, kim yazacak? Sustukça köreldi, kaba günü yonttuğumuz ince bıçak. Utanılacak bir şeymiş, öyle diyor Camus. Tek başına mutlu olmak. Sesler ve öteki sesler. Nerede dünyanın sesleri? Leke dokuya işledi. Susarak, susarak. Alıştığımız vahşete ya da hoyratlığa, kanıksadığımız korkularımıza, yok saydığımız inceliklere, ah hep o incelikler, incelikler. Körleşmeye, haykırmamız gerektiği yerdeki suskunluklarımıza, bir yandan meydan okurken, bir yandan da sevgiyi, aşkı, insanı insan yapan değerleri ve ilişkileri yüceltiyor Gülten Akın. Utanç adlı şiirinde, gerçek acıyı tanıdım, yaraya değdim, bir cehennem taşıdım, omuzlarımda sanırdım, açtım gözümü ki dünya cehennemden öte cehennem, utandım derken. Savaşı bir oyun diye sürdürüyorsunuz, sizin sonsuza dek yaşamak gibi tuhaf huyunuz mu var diye sorarken. Taş adlı şiirinde, dar günlerde usulca seslenişe, usul bir yankı arayan, umutsuz susarsa taş kesilir dünyada diye uyarırken ve daha nice şiirinde çok özelden çok genele dünya tarihinde ve coğrafyasında bizleri çıkarttığı bu yolculukta her birimizin belleğine ve ruhuna seslenerek şiir aracılığıyla hesaplaşmamızı sağlıyor. Usul usul insanın içine işleyen gücünü yaşamdan, yaşanmışlardan, düşünceden, dünya görüşünden, sevgiden alan bir şiir. Dünyanın taş kesilmesini önleyen bir şiir. İçimiz hala üşüyorsa ben derim ki Gülten Akın'ın şiirlerini okuyun. Haldun Taner. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. Haldun Taner bir kitabının başlığını Yunus Emre'den seçmişti. Ölürse ten ölür, canlar ölesi değil. O kitabında artık hayatta olmayan, sevdiği insanlarla hayalen de olsa bir kez daha yaşıyor, özlem gideriyordu. Hani şu gök kubbede baki kalan birer hoş seda. Haldun Taner'le yıllarca aynı çatı altında tanıştım ve dünyalar benim oldu. Ne demek bu? Açıklayayım. Bilmediğiniz bir sorunun yanıtını öğrenmek için, bir sorunu tartışmak, bir konuyu danışmak için, bir sevinci ve coşkuyu ya da üzüntüyü ve sıkıntıyı paylaşmak için ona başvurmak demek. Onunla sık sık sohbet etmek demek. Her gün ya da gün aşırı ona rastlamak demek. Çalıştığınız yerde her gün ya da gün aşırı birine rastlamak çok geçmeden alışkanlık olur. Karşılaşmalar kanıksanır, söylenen sözcükler özelliğini yitirir. Diyaloglar küçüldükçe küçülür, giderek bir merhabanın yerini bile yarım yamalak bir gülümseyiş, başla verilen bir selam alabilir. Oysa Haldun Taner'le bunların hiçbiri olmaz. Ona her gün rastlasanız bile, o sanki sizi ilk kez görüyormuş, sizde yepyeni bir şey keşfediyormuş gibi davranır. Sizi kanıksamaz. Size söyleyeceği, sizden dinleyeceği mutlaka bir şeyler vardır. Benimsediği bu duyarlı ve incelikli davranış son gününe dek onu terk etmedi. Haldun Taner, tiyatro ve edebiyatımıza birbirinden değerli nice öykü ve armağan etmiş bir yazar. Öykü ustası, tiyatro kuramcısı, uygulayıcısı ve öğretmenim. Ancak benim için o, aydın, uygar, çağdaş, kültür birikimi, evrensel ama tepeden tırnağa İstanbullu, beyefendi, çelebi gibi sözcüklerin, kavramların simgesi haline gelmiş bir kişilik. Bu kişiliğiyle muzipliği bütünleşmiş bir insan. Onu yitirdiğimiz 1986 yılında kötü haberi aldığım an onunla birlikte çalıştığımız gazetedeki odamdaydım. İlk aklıma gelen eyvah şimdi tiyatromuz, edebiyatımız diye başlayan kaygılar değildi. İlk aklıma gelen şunlardı. Haldun Bey, ben şimdi odamda kiminle sohbet edeceğim? Peki biz şimdi kime danışacağız? Bilmediklerimi kime soracağım? Sanat ve kültür olaylarının iç yüzünü kimden dinleyeceğim? Odamıza kim çiçek getirecek? Hele o gün iyi bir yazı yazmışsam bana kim çiçek verecek? Kafamız bozulduğunda kime içimizi dökeceğiz? Sevincimizi, üzüntümüzü, dertlerimizi, coşkumuzu, umudumuzu, tasarılarımızı, telaşımızı kiminle paylaşacağız? İnsanoğlu ne bencil oluyor? Haldun Taner değil, Haldun Taner'siz kalmış olan kendimi, bizleri düşünüyorum. Acaba şu anda size, Haldun Bey, her ölüm haberiyle birlikte ölenin yanı sıra belki de daha çok onsuz kalmış bizleri düşünüyoruz. Bu doğal mı yoksa alçaklık mı diye sorsam ne derdiniz? O sonsuz kültür birikiminizle, kendi yaşam deneyimlerinizle belki bilgece bir yanıt verirdiniz. Belki sürekli okumanın, hafızanızın ve okuduklarınızı yaşama geçirme yeteneğinizle bir ünlü düşünürden bir alıntıyla yanıtlardınız. Belki de yalnızca bir espri patlatırdınız. Ben de alır o yanıtı, bu yazının başlığı yapardım. Ama yoksunuz soramadım. O günlerde Haldun Bey'le sohbetimi şöyle sürdürdüğümü anımsıyorum. Okurlara sizi nasıl anlatmalı Haldun Taner? Sizinle hiç karşılaşmamış birine sizin en sıradan bir karşılaşmayı bile nasıl olağanüstü kıldığınızı nasıl anlatabilirim ki? Torununuz ya da anneniz yaşında olsun, elini sıktığınız kadınların ellerini dudaklarınıza götürüşünüz, karşılaştığınız erkek ya da kadın, çocuk ya da yaşlı, ona seni görüyorum, seni dinliyorum, seninleyim diyen bakışlarınız, bu bakışlardaki olumlu ya da olumsuz ama mutlak eleştirel tavır ve bu tavrı küçük muzipliklerle, iğnelemelerle, nüktelerle inceden inceye hiç çaktırmadan destekleyişiniz nasıl anlatılabilir?